SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 21 Mart 2022 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Sınırların açılmasıyla beraber turistler gelmeye başladı. En son verilere göre Ocak ayında pandeminin başından beri görülen en yüksek turist girişi kaydedildi. Bunu incelediğimiz bölümden sonra programın ikinci yarısına dün Melbourne'de kutlanan Nevruz Festivali ile başlayacağız. SBS Türkçe'de son derece renkli geçen festivali canlı olarak takip etti. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İsrail parlamentosuna hitap etti. Queensland'in Brisbane 2032 olimpiyatlarına hazırlanmasına yardımcı olmak için 1,8 milyar dolarlık bir altyapı finansman paketi açıklandı. Dün Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz Bayramı kutlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsrail'i Rusya'ya karşı daha güçlü bir tavır almaya çağırdı ve Rusya'nın ülkesini işgalini Nazi Almanyası'nın eylemlerine benzetti. İsrail parlamentosu özel oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak milletvekillerine hitap eden Zelenski, Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olarak ortaya çıkan İsrail'in tarafını belirleme zamanının geldiğini söyledi. İsrail'in Rusya'ya yaptırım uygulaması ve Ukrayna'ya askeri destek sağlaması gerektiğini de söyleyen Zelenski, Rusya'nın eylemlerini Nazi Almanyası'na benzetti.
When the Nazis invaded Europe and wanted to destroy everything and everyone, conquer nations and leave nothing of us.
Naziler Avrupa'yı işgal edip her şeyi ve herkesi yok etmek, ülkeleri fethetmek ve bizden ve sizden hiçbir isim ve iz bırakmamak istediklerinde buna Yahudi sorununun nihai çözümü dediler. Onu hatırlıyorsunuz ve kesinlikle asla unutmayacaksınız diyen Zelenski, ama şimdi Moskova'dan gelenleri de duymalısınız. Şimdi aynı sözleri söylüyorlar. Nihai çözüm. Ancak bu sefer Ukrayna sorunu hakkında, yani bizimle ilgili söylüyorlar diye konuştu. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Mariupol kentinde barınak olarak kullanılan bir okulu bombaladığını açıkladı. Mariupol Belediye Meclisi söz konusu okul bombalandığında yaklaşık 400 kadın, çocuk ve yaşlıyı barındırdığını belirtti. Binanın yıkıldığı ve sivillerin hala enkaz altında olduğu söyleniyor. Federal hükümet birincil üreticilere karbon kredisi satmaları durumunda vergi faturalarında özel muamele uygulayacak yeni bir planı duyurdu. Plana göre Avustralya karbon kredi birimleri ve biyoçeşitlilik sertifikaları satan birincil üreticiler bu ticaretleri birincil üretim geliri olarak değerlendirecek. Bu onlara gelir vergisi ortalama düzenlemeleri ve çiftlik mevduatı yönetim planı gibi indirimli vergi uygulamalarına erişim sağlayacak. Karbon kredisi birimlerinin satışından elde edilen gelir de satın alma yılında muhasebeleştirilecek. Tarım Bakanı David Littleproud bu düzenlemelerin Avustralya'nın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için karbon azaltma ve biyolojik çeşitlilik faaliyetlerini teşvik edeceğini söyledi. Peter Malanowskis, Güney Avustralya'nın yeni başbakanı olarak yemin etti. İşçi Partisi'nin cumartesi eyalet seçimlerini kazanmasından sonra Malanowskis, Güney Avustralya'nın 47. başbakanı oldu. Malinowskis, ben Peter Bryden Malinowskis. Kanuna göre majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e, onun varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime yemin ediyorum diyordu ettiği yeminde. Susan Close, Başbakan Yardımcısı ve Stephen Mulligan, eyaletin yeni Maliye Bakanı olarak yemin etti. Ve eski Başbakan Stephen Marshall, Liberal Parti'nin eyalet lideri olarak istifa etti. Başbakan Scott Morrison ve Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, Brisbane'ı 2032 olimpiyatlarına hazırlamaya yardımcı olacak bir altyapı finansman paketi açıkladı. Fon, eyaletin güneydoğusunu dönüştürmek için 1.8 milyar dolar enjekte edecek. Morrison, paketin Güneydoğu Queensland'teki şehirlerin yaşanabilirliğini koruyacağını söylerken, Palaszczuk'da fonun Gabba Stadyumu'nun yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.
This city deal is also really important because it's also a catalyst for the Olympic Games.
Bu anlaşma gerçekten önemli çünkü aynı zamanda Olimpiyat Oyunları için bir katalizör diyen Palaszczuk, 2032'de Gabba Stadyumu'nun tamamen yeniden inşa edildiğini göreceğimiz Olimpiyat Oyunları için Gabba'nın tam karşısında Cross River demiryolu ve ayrıca Brisbane metrosuyla yeni kavşak yapılacağını da belirtti. Federal hükümet ayrıca yumuşak plastik atıkları işlemek amacıyla geri dönüşüm modernizasyon fonu için 60 milyon dolar daha sağlayacak. Yatırım bu yılki federal bütçeye dahil edilerek fon 250 milyon dolara çıkarılacak. Başbakan Scott Morrison, hükümetin plastiklerin okyanuslara girmesini durdurmaya ve deniz yaşamını yok etmemeye kararlı olduğunu söyledi. Morrison, yeni fonun geri dönüştürülmesi zor olan plastik atık sorununun üstesinden gelmeye yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. Sydney'de 2 yaşında bir çocuk COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. New South Wales 70'li, 80'li ve 90'lı yaşlarda 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 3 ölüm daha bildirdi. Eyalet 14.970 yeni COVID vakası bildirirken 1163 kişinin hastanede ve 34 kişinin de yoğun bakımda olduğu duyuruldu. Victoria'da ise 7531 yeni vaka var ve yeni ölüm yok. 20'si yoğun bakımda ve 5'i yaşam destek ünitesine bağlı olmak üzere hastanede toplam 248 kişinin olduğu duyuruldu. Avustralya başkent bölgesinde ise 898 yeni vaka ve hastanede de 39 kişi olduğu kaydedildi. New South Wales'teki sağlık görevlileri diğer ambulans istasyonlarındaki boşlukları doldurmak için görev yerlerinden ayrılmayı reddederek 24 saat boyunca endüstriyel eylemde bulunuyorlar. Eylem acil müdahale ekiplerinin istihdamını ve ücretlerini iyileştirmeye yönelik bir sendika kampanyasının parçası. Sendika eyalet genelinde kötüleşen ambulans müdahale sürelerini ele almak için gerekli olduğunu söylediği ek 1500 sağlık görevlisi için bastırıyor. Ayrıca bir pandemi ödemesi ve %2,5'tan fazla maaş artışı isteniyor. Avustralya Paramedikler Derneği New South Wales Başkanı Chris Castellan, daha iyi kaynaklara sahip bir hizmet, daha adil bir iş yeri ve toplum için daha iyi kapsama ve bakım talep etmek için harekete geçtiklerini söyledi. Kamu Hizmeti Derneği de Acil Durum Bakanı Bridget McKenzie'yi acil müdahale ekipleri için bir akıl sağlığı hizmetinin finansmanını kesme kararını tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Black Dog Enstitüsü'nün travmatik stres kliniği için finansman yenilenmedi. Bu da yangın ve kurtarma, devlet acil servisi ve polis memurlarını 30 Haziran'dan itibaren ruh sağlığı desteğine erişimden mahrum bırakacak. Dernek sözcüsü Stewart Leader, SBS Haber Merkezi'ne federal hükümetin kararının zamanlamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. New South Wales hükümeti eyaletteki yıkıcı sellere ilişkin bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma yakın zamanda emekli olan polis komiseri Michael Fuller ve planlama komisyon başkanı Mary O'Kane tarafından yönetilecek. Soruşturma eyalet hükümetinin can kaybına neden olan ve binlerce kişiyi yerinden eden son sel faciasındaki acil duruma hazırlık, iyileştirme ve tepkisine bakacak. Soruşturma kapsamında 30 Haziran'a kadar ara rapor hazırlanacak. Dün Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz Bayramı kutlandı. İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin katıldığı kutlamada Nevruz ateşi de yakıldı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar alanda yaptığı konuşmada şunları söyledi.
Türkiye ve Orta Doğu halklarının kadir bayramı olan Nevruz'umuzu yürekten kutluyorum. Nevruz, Nevruz Bey, Türkiye'deki bütün halklara sesleniyorum. Hedef aldıkları HDP ama asıl amaçları bu ülkede demokrasi umudunu tamamen yok etmektir. Özgürlük inancını bitirmektir. Barış içinde eşit yaşam talebini, özlemini bitirmektir. O nedenle biz direneceğiz. Biz mücadelemize devam edeceğiz.
İstanbul'un yanı sıra İzmir, Urfa, Gaziantep, Van, Batman, Adana ve Şırnak gibi kentlerde de Nevruz kutlamaları yapıldı. Diyarbakır'daki Nevruz etkinliği ise bugün yapılacak. Dün Melbourne'da da toplumumuzun Çorum Park olarak adlandırdığı Coburg Lake Reserve'de ve Sydney'de de Alevi Kültür Merkezi'nde Nevruz kutlamaları yapıldı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayalıoğlu'nun haberine göre AKP'de son günlerde yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar ana gündem maddesi olmaya başladı. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada vatandaştan bu yönde şikayetler geldiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise bu eleştirileri haklısınız ama her hizmetinde bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de köprüler, tüneller bedava olsun diyor. Böyle bir şey olmaz diye yanıtladı, kaydedildi. Erdoğan ayrıca köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili söylemleri yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini de belirterek biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güç sende, senin elinde gençlik çalışmasının tanıtımında yaptığı konuşma esnasında CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın kendisi için hazırladığı sürpriz karşısında duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.
Bilmem mi, adalet deyince yanında sen vardın.
Bilmem mi, İstanbul Sözleşmesi'nin yanında sen vardın.
Bilmem mi, işsiz ve umutsuz kalınca yanında sen vardın.
Bilmem mi, mülakat mağdurlarının yanında sen vardın. Bilmem mi, gençlerin yanında hep sen vardın.
Bilmem mi, zor günlerinde sen yanında vardın.
Bu arada bugün görülecek olan Gezi davası hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Mahalle'de düzenlenen Uyanış Doğuş Aşık etkinliğinde Nevruz'u kutladı ve şunları söyledi.
Bugün güzel bir gün. Tabiatın yeniden doğuşu, Nevruz. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı, hürriyet, özgürlük. Hazreti Ali Efendimiz'in doğum tarihi, Allah'ın aslanının Hazreti Ali Efendimiz'in doğum günü. Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin diyerek alnı açık, başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlışa sapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek varken hak yene yuh olsun.
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, birinci olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden, Fethullah Gülen yapılanmasının bulandırdığı suda temizlenemezler diye konuştu. Babacan ayrıca iktidarın seçim kanunu değişikliği girişimlerini Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. İkisinin de jübilesi olacak sözleriyle eleştirdi. Bu arada Deva Partisi lideri Babacan'ın ev sahipliğini yapacağı muhalefet liderlerinin 3. görüşmesi 27 Mart'ta yapılacak. Ana gündem maddesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise sunduğu seçim kanunu teklifi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Şanlıurfa'da Viranşehir'de yaptığı konuşmada enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünlerde geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti.
Bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz. Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir ve dünya bu modeli şu anda izlemeye almış durumda. Döviz fiyatları makul gidiyor. Bu defa başladılar sormaya. Niye makul gidiyor? Ne yapıyorsunuz? İnanç var, inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı.
Türkiye'de böbreğimi satmak istiyorum araması internette en çok aratılanlar arasına girdi. Duruma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bakan Nebati'nin elhamdülillah ekonomiyi kurtardık sözlerini hatırlatarak, eğer Nebati birilerini kurtardıysa bunlar beşli çete ve saray beslemeleridir diye konuştu. İzmir'in Dikili ilçesinde Dikili Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Ali Ağa, Ayvalık ve Bergama Demokrasi Platformlarının desteğiyle geçinemiyoruz mitingi yapıldı. Zamların protesto edildiği açıklamada ülkemiz özellikle son yıllarda bir avuç iktidar yandaşı ve vurguncusu tarafından soyuluyor denildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği'nin isminin önündeki Türk kelimesinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Destici, TTB, PKK ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor iddiasında da bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik de Muğla'da bir hastanede uzman çavuşla doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin münferit hadiseler üzerinden ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Furkan Vakfı'nın 8 tutuklu üyesi için Adana'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan diğer bir videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği anlar kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de 13.081 kişinin testi pozitif çıktı. 85 kişi de yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 14.263 oldu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 97 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 25 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağış 25, Melbourne'da açık 27, Adelaide'de genelde açık 27, Perth'te parçalı bulutlu 29, Hobart'ta kapalı 24, Brisbane'de açık 19 ve Darwin'de de yer yer yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladık ve Bant'tan yayınlıyoruz. Birazdan en son COVID-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Sonra da sınırların açılmasıyla beraber turistlerin hangi yoğunlukta gelmeye başladığını inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısı dün Melbourne'de kutlanan Nevruz Festivali'nden seslerle şenlenecek. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, New South Wales'da sağlık yetkilileri son 24 saatte COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden 4 kişiden birinin daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan 2 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı. New South Wales'da şu anda 1163 kişi hastanede ve 34'ü de yoğun bakımda tedavi görüyor. Eyalette 14.000 yeni vaka tespit edildi. Victoria'da ise son 24 saatte ölüm yok ancak 248 kişi hastanede tedavi ediliyor. Sayın dinleyiciler, 2019'un Mart ayında Avustralya sınırlarını COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı dış dünyaya kapadı. Bu süreçte turizm sektörü nasıl ayakta kaldı bilinmez ancak artık turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Ve Ocak ayında da pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek sayıda turist geldi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Avustralya, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana yurt dışından gelen yolcu sayısında en yüksek rakamı kaydetti. Avustralya İstatistik Bürosu'na göre 2 yıl önce ülke sınırlarının kapanmasından önceki ayda kaydedilen yaklaşık 2,2 milyon gelen yolcu sayısına kıyasla Ocak ayında 265 binden fazla kişi ülkeye giriş yaptı. Ülke sınırları yeniden açıldı ve Avustralyalılar giderek daha fazla seyahat etme olanağına sahip oldu. Ancak Turizm ve Ulaşım Forumu Başkanı Margie Osmond pandemi şüpheleri sürdüğü için hala bir niyet sorunu olduğunu söyledi.
Look, we've had 5 successive school holidays where we've had some version of the virus make life extremely difficult and people are.
Virüsün bazı versiyonlarının işleri zorlaştırdığı ve insanların tatil planlarını iptal etmek zorunda kaldığı, arka arkaya 5 okul tatili geçirdik. Bu yüzden bu gerçekten piyasadaki kesinlikle ilgili ve insanlar bir plan veya rezervasyon yaptıklarında tatil yapabileceklerinin rahatlığını yaşıyorlar diyen Osmond, dönüp Ocak 2020'ye geri bakarsanız o ayda Avustralya'ya geri dönen turistler ve uluslararası ticaret yapanların da dahil olduğu 2,2 milyon gibi bir rakama ulaşan kişi gelmişti. Yani daha gidilecek çok yolumuz var ama en azından kapıları açtık diye konuştu. Bu yıl Ocak ayına kadar hızlı bir ileri sarma oldu. 265 binin biraz üzerinde gelen yolcu oldu ki bu önceki aya göre artışa işaret ediyor. Ancak yine de COVID-19 öncesi seviyelere göre çok küçük bir miktar. Şubat ayı geçici istatistik bürosunun rakamları ise sayılarda bir başka hafif artış olduğunu gösteriyor. Kamu Politikası ve Yönetim Enstitüsü'nden Profesör Tim Harcourt rakamların şaşırtıcı derecede iyi olduğunu söylüyor.
Given how flat they've been for two years, so tentative signs, but
rakamların son iki yıldır ne kadar düz bir çizgide olduğu göz önüne alındığında bunlar çok belirsiz işaretler. Ancak özellikle uluslararası turizm söz konusu olduğunda hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var diyen Harcourt, esas olarak gelenler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Hindistan'dan. Bu yüzden bunların çoğunun öğrenci ya da iş trafiği olabileceğini düşünüyorum diye konuştu. Margie Osmond, kilit unsurun havacılık kapasitesini arttırmak olduğunu söylüyor.
That will be getting foreign airlines back to Australia and providing as much.
Bu yabancı hava yollarını Avustralya'ya geri getirecek ve Avustralyalıların istedikleri yere seyahat edebilmeleri için mümkün olduğunca fazla kapasite sağlayacak diyen Osmond, ancak çok daha önemlisi uluslararası turistler aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda kapasiteyle buraya kolayca ulaşabilecekler diye konuştu. Bir başka popüler seyahate gidilecek yer de yeniden açılma yolunda büyük bir adım attı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 13 Nisan'dan itibaren aşıları tam olan Avustralyalıların karantinaya alınmadan ülkelerine seyahat edebileceklerini söyledi.
This is a significant shift forward.
Bu ileriye dönük önemli bir değişiklik diyen Başbakan Ardern, Nisan ayında ülkeyi yeniden açarak Avustralya'daki okul tatillerinin büyük çoğunluğunu ve özellikle Queenstown gibi turizm pazarları için büyük bir nimet olacak kayak sezonunun çok öncesinde yakaladık diye konuştu. Ülkenin Turizm Bakanı Stuart Nash, Tazman'ın dört bir yanından ziyaretçi çekmek için yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi. Bakan Nash, Avustralyalı komşularımız için yeşil ve altın rengi halıyı sermeye hazır olduğumuzu söylerken en ateşli Kiwi taraftarının bile bana kızacağını sanmıyorum diye konuştu. Ancak Başbakan Jacinda Ardern seyahatlerinden önce ve kaldıkları süre boyunca Avustralyalı turistlerin iki kez denetimli bir COVID testi yaptırmaları gerektiğini de söyledi.
If they get COVID while they're in New Zealand, we will ask them to follow the same rules as anyone else who has.
Yeni Zelanda'dayken COVID olurlarsa onlardan Yeni Zelanda'da COVID olan herkesle aynı kurallara, yani çıkış yapmadan iyi olana kadar evde kalma kuralına uymalarını isteyeceğiz diyen Başbakan Ardern, bu alışılmadık bir şey değil. Hala COVID'li vakalar için izolasyon gereklilikleri olan birkaç ülke var diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sayın Bakan Nebati Bey diye başlamış Hacı Tokdemir. Yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda yatırım yapmaktan korkmayın, arkamda Cumhurbaşkanı var, istediğiniz düzenlemeleri yapma sözü veriyorum demiş. Şimdi yabancı yatırımcı bunu duyunca Türkiye'de hukuk mu var, tek adam rejimi mi var diye düşünür diye soruyor. Hacı Bey, Türkiye böyle İnsanlarla yönetiliyor. Biz okulda dünyada kendi kendine yatan ülkelerden biri diye okuduk. Gerçekten atla öküzle tahıl üretir satar, fabrikalar kurardık. Şimdi fabrikaları satıp tahıl alıyoruz demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey de Güney Avustralya'da liberallerin seçim yenilgisi hakkında bir mesaj atmış. Liberallerin yaprak dökümü Güney Avustralya İşçi Partisi dedi. Bu sonbahar rüzgarları Morrison'ın yapraklarını dökecek gibi görünüyor diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, bugün 21 Mart, yani Orta Doğu'nun birçok bölgesinde baharın gelişi olarak kutlanıyor. Ama Avustralya dahil dünyanın birçok bölgesinde pazar olduğu için dün kutlandı. Avustralya çapında da dün çok sayıda Nevruz etkinliği düzenlendi. Sydney'deki Alevi Federasyonu'nun Nevruz etkinliğini takip etmeyi çok istiyorduk ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremedik. Dinleyicilerimiz Alevi Federasyonu'nun Facebook hesabından görüntüleri izleyebilir, öneririm, çok renkli. SBS Türkçe olarak Melbourne'da Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin düzenlediği Nevruz etkinliklerini takip etme fırsatı bulduk. Etkinlik hakkında arkadaşımız İsmail Kayhan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz şimdi.
Nevruz Türkiye'de pek çok ilde yapılan büyük mitinglerle, Avustralya'da festivallerle kutlandı. İstanbul'da Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sivil toplum kuruluşları ve pek çok siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin katıldığı kutlamada Nevruz ateşi yakıldı. Yapılan konuşmalarda Kürt halkının kimliği ve özgürlük talebine vurgu yapıldı. Mitingler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep ve pek çok Kürt kentinde gerçekleştirildi. Mitinglerin hepsinde Halkların Demokratik Partisi'nin etkinliği öne çıktı. İstanbul mitinginde 83 kişi gözaltına alındı. Avustralya'da dün Melbourne'da, Coburg Lake Parkı'nda Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu tarafından düzenlenen festivale ise Türkiye, Irak, Suriye'den gelen Kürtler katıldı. Milli giysileri ve bayraklarıyla katılımın yoğun olduğu festivalde yine Kürt kimliğine yönelik özgürlük talepleri dile getirildi. Yiyecek, kitap ve diğer bilgilendirici çadırlarda festivale katılanlara döner, gözleme, kahve satışı yapıldı. Festivalin parkta düzenlenmesi dolayısıyla ailelerin masa ve sandalyeleriyle geldiği ve festival alanına yüzlerce metre uzağa kadar yayılarak piknik yaptıkları gözlendi. Festivale belediye meclis üyeleri ve politikacılar da katıldı. Bunlardan biri Victoria Parlamentosu Üst Meclis Üyesi Enver Erdoğan'dı.
Çok güzel bir festivaldi bugün. Tabii 2 yıldan sonra, aradan sonra böyle milletin bir araya gelmesi, Covid'den sonra böyle insanları bir beraber görmek çok güzel.
Nevruz konusunda ne biliyorsunuz? Nevruz'u biliyor musunuz?
Evet, Nevruz tabii kuzey Northern Hemisphere dediğimiz spring'in, ilkbaharın başlangıcı aslında. Aynı zamanda da tabii Kürtler açısından da Nevruz bayramı Kürtler için bir milli gündür. Aslında Kürt mifolojisinden gelen Kava diye bir blacksmith. Orada işte başlayan bir bayramdır.
Çadırları gezdiniz mi?
Evet, çadırları gezdim. Değişik artistik resimleri gördüm. Evet, hem de tabii ki bir kebap da yedim.
Siz de Türkiye kökenlisiniz. Yabancı değilsiniz bütün bunlara.
Hayır, tabii. Yani Türkiye'li olarak yani Nevruz Bayramı sayın Türkiye'de de kutlanıyor. Dünyanın her yerinde de kutlanıyor. Onun için tabii yani bizim bayramımız.
Siz Victoria Parlamentosu'nda belki de Avustralya'da ilk Kürt kökenli milletvekilisiniz, öyle mi?
Evet, evet öyle. Ama tabii yani nereli olursak olalım, Avustralya'da sen çok kültürlü bir toplumda yaşıyoruz. Hepimiz Avustralyalıyız. Aynı zamanda tabii annem babam da Türkiye'li Kürtler.
12 yaşındaki Nuda ve 2 arkadaşı, annesi babası cezaevinde olan Kürt çocuklara yardım amacıyla kendi yaptıkları kek ve mısırları satıyordu.
İsmin ne senin?
Benim adım Nüda.
Nüda, bu Nevruz Festivali'nde ne yapıyorsun?
Ben şimdi çatıma koymuşum böyle kekler, bir de mısır çocuklar için yapıyoruz ki para gitsin Kürdüş insanlara, böyle ailelerini göremiyorlar.
Ailesini göremeyen Kürtlere para topluyorsunuz. Nasıl yani?
Yani hapishanede çocuklar para veriyoruz ki ailesini görsünler. Çünkü yoksa ailelerini göremiyor, çok üzülüyorlar ki göremiyorlar.
Ne yaptınız bunun için? Nasıl para topluyorsunuz?
Çocuklar için şeyler satıyoruz ki onlar böyle belki annesine babasına sorsunlar. Bizden böyle kek, bir de mısır alsınlar ki, bir de çekirdek ki biz para verebiliriz onlara.
Kaç kişi yaptınız bu organizasyonu? Kaç çocuk?
3 tane. Benim arkadaşlarım Avşin, bir de Bejna. 6 yıldır bunu yapıyoruz ki para gönderebiliriz böyle insanlara. yardım isteyen insanlara.
Çok alan var mı? İlgi gösteriyorlar mı?
İlgi gösteriyorlar. Çünkü çocuklar diyor kiler böyle kek satıyoruz, bir de mısır satıyoruz, çok istiyorlar. Onun için görüyor kiler biz de veriyoruz parayı yardıma, istiyorlar almaya.
Bilgilendirme çadırlarından birinde Victoria hükümetinin 5 ve 11 yaş arası çocuklara yönelik COVID-19 aşısı konusunda velileri bilgilendirici materyal ve hızlı antijen testi dağıtıldı. Bu çadırda görevli Suzan Saka sorularımızı yanıtladı.
5 ile 11 yaş arası çocuklar için COVID-19 aşısını teşvik etmek için çalışmalar yapıyorsunuz.
Evet.
Biraz söz eder misiniz?
Ethnic Community Council of Victoria'da çok kültürlü dil Türkçe konuşan toplum görevlisi olarak çalışıyorum. Şubat ayından beri Haziran'ın sonuna kadar 5 ve 11 yaş aralığındaki çocukların aşılanma programı ile ilgili bir proje aldık. O proje doğrultusunda belirli bilgi toplantıları düzenliyoruz online veya yüz yüze. Bu toplantılarda ise sağlık görevlileri Department of Health'ten veya Northern Health'ten sağlık görevlileri geliyorlar. Onlar toplum bireyleriyle ya online ya da yüz yüze buluşarak kafalarında ne tür kaygılar var, soru işaretler var, bunları cevaplandırıyorlar. Eğer sağlık görevlisi tedarik edemezsek biz çok dilli toplum görevlisi olarak kendimiz ulaştığımız toplumlara aynı zamanda bu 5 ve 11 yaş aşı programını anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Bugün de festivale geldik, Nevruz Festivali'ne. Hem Türkçe, hem Arapça, hem Kürtçe ve hem de İngilizce bilgi formları getirdik ve aynı zamanda da ücretsiz evde yapılan RED testi şu an tanıtımını yapıyoruz.
Peki bu yaptığınız toplantılarda insanlar endişe olarak neleri dile getiriyor?
Yani ulaştığımız çoğu aile kendileri zaten aşı olmuşlar. Aşı olurken kendileri çok kaygı hissetmemişler ama çocuklarının adına karar vermekte tereddüt ediyorlar. İleride çocukları dönüp onlara bana sormadan neden aşılattın derlerse ilk soru bu genelde. İkincisi ise henüz daha uzun vadeli yan etkileriyle ilgili bilimsel verilerin yeterli olduğunu inanmadıkları için o anlamda kaygıları var. Bir de yine doğal olarak özellikle çok kültürlü toplumlar kendi ülkelerindeki sosyal medyayı ve basını takip ettikleri için ve YouTube gibi çok da böyle bilimsel verilere dayanmayan kanalları izlediklerinde açıkçası komplo teorileri de onların kafalarını karıştırıyor.
Peki uzun dönemli etkileri fazla bilinmiyor. Bu haklı bir kaygı olabilir mi?
Şöyle söyleyebilirim ben. Bu aşamada öncelikli olarak COVID'e yakalanmamak veya COVID'e yakalandığında ise aşı ile kendimizi koruyarak hafif atlatmak ve hastanelik olmamak. Kısa vadeli bu sorunun çözülmesi gerekiyor ve hem Avrupa'da hem de Amerika'da yapılan bilimsel araştırmalara göre ise şu aşamada çocuklara yan etkileri gözükmeyecek gibi gözüküyor. Ben sağlık görevlisi değilim. Bildiklerim ve okuduklarım doğrultusunda bu bilgileri veriyorum. Fakat öncelikli olarak COVID'e yakalanmamak ve can güvenliğimiz önemli olduğu için o anlamda aşının olunması şart diye düşünüyorum. Çünkü aşı candır. Çocuklar 0-5 yaş aralığında da biliyorsunuz aylık periyotlarda ve yıllık periyotlarda aşılar oluyorlar. Ve her salgın döneminde aşılar ilk çıktığında bir sürü spekülasyonlar çıkmıştır denendiği aşamalarda bile. Fakat zamanla bu aşıların güvenilirliği de ispatlanmıştır. Bu anlamda ben güveniyorum kişisel olarak da bir toplum görevlisi olarak da.
Şu anda en azından Victoria'da 5-11 yaş arası grup çocukların aşılanma oranı nasıl gidiyor?
Yavaş gidiyor bildiğim kadarıyla. Çünkü en büyük etkeni de aileler kendileri aşı olurken çok rahatlıkla parmak kaldırıp aşı olabiliyorlar. Ama işte çocuklarını koruma adına bir de şöyle bir yanılgı da var. Ben yanılgı olarak görüyorum. Çocukların bağışıklık sistemi daha kuvvetli olduğu için Omikron, Delta ya da diğer COVID varyasyonlarına yakalanmazlar diye düşünüyorlar. Ama biliyorsunuz Omikron en çok çocuklar arasında yayıldı ve okullarda daha çok baş gösteriyor. Ve şu an New South Wales'te Omikron'un bir alt varyasyonu olan BA2 çıktı. Ve bunun daha hızlı bir şekilde yayılması bekleniliyor. Belki birkaç hafta içerisinde tekrar 20 binler, 30 binler olacak. Sağlık görevlileri, bilim insanları daha çok epidemiolojiye dönüştüğü konusunda genel bir kanı var. Pandemiden çıktı. Bu da şu anlama geliyor. Grip ve flu gibi sakin ve daha şeye atlatılacak, az zayiatlı ama korunmak için mutlaka aşı olunması gerekiyor.
Nevruz Festivali alanında 5-11 yaş grubu çocukların COVID-19 aşısı olması konusunda bilgi veren Suzan Sakay'ı da dinlediğimiz. Nevruz Festivali'nde Melbourne'da başka semtlerde de en az bir festival yapıldığını öğrendik. İranlı Kürtlerin rezervada bir parkta Nevruz kutladığı haberi geldi. Festivalin sonunda Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu eş başkanı Çiğdem Aslan şu değerlendirmeyi yaptı.
Çok büyük bir coşkuyla, sevinçle, gerçekten tam bir nevroza yakışır biçimde bayram havasında geçti. Çok renkli bir gündü bugün. Katılanlar ulusal kıyafetlerini giymişlerdi, renkli kıyafetlerini giymişlerdi. 7'den 70'e diyebilirim. Yaklaşık 2000'den fazla katılımcı olduğunu tahmin ediyoruz. Sayı zaman zaman azaldı, zaman zaman yükseldi ama yani biz çok memnunuz bugün. Bugünün böyle geçmesinden, böyle coşkuyla geçmesinden dolayı çok memnunuz.
Nevruz bütün Orta Doğu'da kutlanan bir bayram ama bugün daha çok Kürtlerin geldiği bir bayram oldu, öyle mi?
Yok, aslında çok değişik şeyler vardı. Ziyaret edenler de vardı. Çok sohbet ettiğimiz insanlar oldu. Avustralyalı arkadaşlarımız vardı. Yunanlı dostlarımız geldi. Hatta sahneye çıkan gruplardan bir tanesi Hindistanlı gruplardı. Yani yalnızca Kürtlere değil, herkese açık bir bayramdı bu. Ya gönlü bizimle atan herkese ve bu günü anlamak isteyenler için de çok güzel bir fırsat diyebilirim ben.
Peki bugünkü gelen demografik yapı nasıldı? Daha çok Türkiye'li Kürtlerin katıldığı bir organizasyon mu oldu yoksa diğer Kürt bölgelerden, mesela Iraklı Kürtler, İranlı Kürtler de katıldı mı?
Öyle zaten biz başta bu hazırlıkları yaparken Avustralya'da, Victoria'da olan bütün Kürt örgütlerine ulaştık. Yani beraber ne yapabiliriz ortak diye konuştuğumuzda. Bugünü böyle planladık zaten. Dediğim gibi bu Nevroz bütün Kürtlerin günüdür. Herkesi aynı şekilde alıyor. Bir direniş ve diriliş bayramı olarak kutlanılıyor. Bugün burada Irak'tan, Kürdistan bölgesinden, Irak Kürdistan bölgesinden birçok katılımcı da vardı. Türkiye'li Kürtlerden de birçok katılımcı vardı. Ya yani çok renkliydi. Bunu söyleyebilirim. Çok renkliydi.
2 yıl aradan sonra, 3 yıl aradan sonra yapıyorsunuz değil mi bu festivali? Daha öncekilerle karşılaştırdığınızda nasıl bir festival oldu?
Açıkçası biraz biz de tedirgindik. Yani bu Covid-19 birçok anlamda insanları etkiledi. Hem sosyal olarak insanları etkiledi, sağlık olarak, ekonomik olarak etkiledi. Bunun etkileri acaba yansır mı diye tedirginliğimiz vardı ama halkımız o kadar hasret kalmış ki böyle bir araya gelmeye, bir arada birlik içerisinde hareket etmeye. Ya o anlamda katılımdan dolayı gerçekten çok memnunduk biz. Yani selam veremediğim birçok arkadaşımız oldu, birçok üyemiz oldu. Onlardan da özür diliyorum ben bu arada. Ama herkese katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum.
Çiğdem Hanım, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu eş başkanı Çiğdem Aslan.
Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yeni açıklanan bir rapora göre önümüzdeki dönemde daha kapsamlı orman yangınları ve daha fazla zarar veren doğal felaketlere tanık olacağız. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim değişikliği tehdidine ilişkin yayınlanan son rapor Avustralya için bir okuma oldu. Uzmanlar Avustralya'nın emisyon azaltımı konusunda harekete geçmemesinin nihayetinde kaybedilen hayat sayısıyla ölçüleceğini söylüyor. Eski bir Avustralya itfaiye şefi iklim değişikliğinin tehditleriyle ilgili yeni ve büyük bir raporun korkunç bir okuma yaptığını söyledi. Avustralya başkent bölgesi eski acil servis komiseri Peter Dunn, iklim değişikliğinin giderek aşırı orman yangınlarını ve doğal afetleri körüklemesinin tahmin edildiğini söyledi.
This report is quite horrifying in terms of the bushfire projections for the future.
Bu gelecek için orman yangını korumaları açısından oldukça ürkütücü diyen Peter Dunn, daha fazla kara yazlara ve daha sık meydana gelen kara yazlara bakıyoruz ve bu tip olaylar birçok alanda meydana gelecek diye konuştu. Avustralya'nın 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarındaki kara orman yangınları 24 milyon hektarlık alanı yok etti ve 33 kişinin ölümüne neden oldu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli veya kısa adıyla IPCC 28 Şubat'ta küresel iklim tehdidine ilişkin en son değerlendirmesini yayınladı. Halk sağlığı doktoru Dr. Kate Charlesworth, emisyonları düşük tutmak için sert önlemler alınsa bile yükselen sıcaklıkların Avustralya'da özellikle korkunç bir etkisi olacağını söyledi.
So what this report shows us is that for Australia, the climate crisis is a health crisis.
Bu raporun bize gösterdiği şey Avustralya için iklim krizinin bir sağlık krizi olduğudur diyen Kate Charlesworth, düşük emisyon senaryosu altında Avustralyalıların ısıya bağlı ölümlerde %200'lük bir artışla karşı karşıya olduğunu tespit ediyor rapor. Oysa yüksek emisyon senaryosu altında ısı ölümlerinde %400'lük artış söz konusu diye konuştu. Dr. Kate Charlesworth, hükümetlerin harekete geçmemesi durumunda insani zararın çok daha ağır olacağını söylüyor.
What we do in the next decade will be measured in Australian lives lost or saved.
Dr. Kate Charlesworth, önümüzdeki 10 yılda yaptıklarımız Avustralya'da kaybedilen veya kurtarılan hayatlarla ölçülecek diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 28 Şubat Pazartesi günü coşkulu bir konuşmayla IPCC raporunu başlattı.
Today's IPCC report is an atlas of human suffering and the damning indictment.
Bugünün IPCC raporu insanların çektiği acıların bir atlası ve başarısız iklim liderliğinin lanetli bir suçlamasıdır diyen Guterres, gerçekte bu rapor gezegendeki insanların iklim değişikliği tarafından nasıl heba edildiğini ortaya koyuyor diye konuştu. Macquarie Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Lesley Hughes da IPCC raporunun iklim değişikliği konusunda şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı rapor olduğunu söylüyor.
For the planet as a whole, the key messages are these.
Profesör Lesley Hughes, bir bütün olarak gezegen için temel mesajlar şunlardır. İklim değişikliği tam burada, şu anda var ve dünyamız 2 derecenin üzerinde feci bir ısınmaya doğru gidiyor diye konuştu. IPCC raporu küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altına düşürme gereğini vurguluyor. Her yıl yüzden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve Glasgow'daki son Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda üzerinde anlaşmaya varılan kısa vadeli hedeflere göre yüzyılın sonundan önce küresel sıcaklık artışları 2,4 dereceyi aşacak. Bir sonraki IPCC raporu bu yıl Ekim ayında yayınlanacak.
Sayın dinleyiciler, şimdi Türkiye ve Avustralya'dan en son spor gelişmelerini derlediğimiz bölümü size sunuyoruz. Bu hafta Türkiye Süper Ligi'nde oynanan maçlarda dört büyüklerden sadece Fenerbahçe 3 puan alabildi. Sonuçlar şöyle. Fatih Karagümrük 3, Kayseri 0. Rize 3, Trabzonspor 2, Yeni Malatya 0, Kasımpaşa 2, Göztepe 0, Alanyaspor 2, Adana Demirspor 2, Başakşehir 1, Beşiktaş 1, Hatay 1, Sivas 2, Altay 1, Antalya 4, Giresun 1, Gaziantep 3, Galatasaray 1 ve Fenerbahçe 2, Konyaspor 1. Bu arada unutmayın, bu cuma Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle sabah 6.45'te Türkiye-Portekiz deplasmanına çıkıyor. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılma süreci zorlu olacak. Playoff yarı finalinde Türkiye-Portekiz'i elerse finale kalacak ve 29 Mart'ta gelecek hafta İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. Avustralya A Ligi'nde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda Sydney evinde güçlü rakibi Western United'ı 3-0'lık farklı bir skorla yendi. Melbourne derbisinde ise City ile Victory 1-1 berabere kaldı. Diğer maçlardaki skorlar ise şöyle: Central Coast 4, MacArthur 2, Perth 1, Brisbane 4 ve Western Sydney 0, Adelaide 0. Victoria toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City yani Anadoluspor'un bu yılki kötü grafiği devam ediyor. Ligin namağlup lideri South Melbourne karşısında deplasmanda karşı karşıya gelen Anadoluspor rakibine direnemedi. 5-0 biten maç sonrası Anadoluspor ligde galibiyeti olmayan tek takım olarak sıralamada sonuncu. Lige kötü başlayan Anadoluspor'dan lige süper başlayan Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hilal Spor'a yani Whittlesea United'a geçmek istiyorum. Yeni sezonun ilk maçında evinde FC Strathmore'a acımayan Hilal Spor rakibini 5-0'lık net bir skorla geçti. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü ise yani Albion Rovers, Leicester United'ı 3-1 yenerken Çağrı Spor yani Hume United deplasmanda Upfield'a 1-0 yenildi. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. New South Wales'ı COVID-19'dan dolayı 2 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Queensland'in 2032 olimpiyatlarına hazırlanması için 2.8 milyar dolarlık bir altyapı yatırım paketi açıklandı. Dün Türkiye çapında Nevruz etkinlikleri düzenlendi. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Ayrıca bugün ilerleyen saatlerde Osman Kavala dahil olmak üzere Gezi davasında kararların açıklanması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yarın salı radyo yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.